Şu anda açılsın mesela.
Kim açacak
dedim, açıldı.
Açıldı galiba. Aynen.
Kendi kendine açıldı. Evet. Kayıt. Gireceğiz o zaman.
Prodüktörümüz de onayladığına göre.
O zaman Uğur, bize biraz bugün konumuz neler, bunlardan bahsedebilir misin?
Bahsedeyim tabii. Şöyle demişim. Geliştirme ortamlarımız, yani sadece IDE'ler değil, uçtan uca nasıl geliştirme yaptığımızı konuşalım demişim. Bütün ürün geliştirme, işte hayat döngüsü, lokalde nasıl yazılımı geliştirdiğimiz, nasıl test ettiğimiz, nasıl release ettiğimiz, hangi tool'ları kullandığımız bu süreçlerde. Ve hani bir ürünün veya bir feature'ın birinin aklından yazılımcının işte bilgisayarına, bilgisayarından teste, testten sunucuya ve işte live'a nasıl çıktığına da kadar bütün bu süreci konuşalım diye düşünmüşüz. Konuşuyor muyuz?
Haydi başlayalım o zaman. Güzel evet. Konu. Uçtan uca dediğimiz zaman illa şeyden mi almalıyız? Yani birisinin aklına fikrin gelmesi, ondan sonra senin kendi takımının onu implemente etmesi, artı senin diğer takımların ne implemente edeceğini de dert edinmen diyebilir miyiz? Böylelikle uçtan uca sahipliğini alıyorsun mesela.
Yani şey, müşteriden aldığın feedback de var orada. Sadece birinin aklına gelmesinden ziyade müşteriden doğru gelebilecek feedback de var.
Ya hani da yaptığın şey, testlerden.
Ya da evet, hani datadan dolayı da bir şeyler çıkartabilirsin. Ama hani diyelim ki bir feature'ın veya işte bir ürünün fikir aşamasından canlıya çıkana kadar olduğu süreçten bahsediyorum ben. Evet, onu demek istemiştim yani.
Peki. Çok güzel demişsin.
Evet abi dedim ama niye dedim bir sor.
Niye sizdeki sizde nasıl cereyan ediyor Uğur? Nasıl gelişiyor o işler?
Ya aldın mı? Mikrofonu.
Abi anlatırım. Tabii ki anlatırım ama çok uzun olur. İstersen bütün süreci baştan aşağı anlatmak yerine şey yapalım.
Hani
ben mesela parçalara bölelim. Ben mesela bizde yazılımcılara kadar nasıl geldiğini anlatayım. Mesela tamam. Başka biri geliştirme ortamını anlatsın. Sonra biri nasıl deploy ettiğini, sonra o mesela nasıl minik iterasyonlarla onu geliştirdiğiniz ya da hani waterfall mı yapıp ilerlediğinizi, yoksa lean bir ürün çıkartıp onun üstüne geliştirmeler yaparak mı ilerlediğinizi falan konuşalım derim.
O da olur. Ben herkesin ama deneyimini dinlemek isterim bir yandan da.
O zaman şöyle yapayım. Çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Bakayım hızlı olacak mı?
Yok, partlara bölebiliriz böyle dediğin gibi. Ama yani herkes söz alsın bence bu konuda.
Olur.
Merak ediyorum ben sizin geliştirme ortamlarınızı da, life cycle'ınızı.
Tamam. O zaman abi ilk sizde ürünler veya feature'lar nasıl geliyor size? Onu dinleyelim.
Herkes birbirine atarsak kimse bir şey konuşamaz. Biri başlasın lütfen.
Hadi Onur başla.
O zaman Deniz.
O zaman Deniz hadi.
Nasıl kaçtı aradan ya Onur?
Ya hakikaten. Soru neydi falan diye demeyeceğim tabii, daha fazla sulandırıyorum. Abi yani uçtan uça geliştirmeden önce benim ne anladığımı anlatayım. Ne anladığımı hadi. Anlıyorum zaten. Yani aslında yazılım geliştirme döngüsünden başlıyoruz. Yani bir taraftan bir isteğin gelmesi, requirement'ların gelmesinden product çıkana kadar geçen ki bütün süreci ve bu sırada kullanılan insan gücü ve insan gücünün hangi tool'ları kullandığından bahsediyoruz değil mi?
Evet abi. Ben böyle yorumluyorum bunu. Evet.
Spesifik olarak hani mesela deployment'tan falan bahsettik ya, ilk oradan aklıma, hani benim en çok konuşacağım şey oradan geldi. birden fazla framework'te bizim uygulamamız var. Yani .NET Framework Full var, .NET Core var, Angular var, Node.js var. Bunlar için, bunların hepsi için farklı farklı deployment pipeline'ları ve test ortamları geliştirmek durumunda kaldık.
Saniye, hani... bir saniye, sen Node.js mi dedin?
Evet abi, var
deyip biraz. Deyip kapı mute oldu.
Yani var dedim, bir tane var hani, onu şey yapmayalım. Söyleyeyim dedim. Yani biz sonuç itibariyle bir sürü framework'ün olunca bir sürü farklı deployment pipeline yapman gerekiyor. .NET Framework full'ü böyle deploy etmen çok ayrı şeyler. Hani orada Octopus falan kullanıyoruz. Mesela .NET Core'da artık Docker falan şey yapıyoruz. Oğlum bu arada Amazon'un o kod deploy'u, kod pipeline'ı işte şeyleri falan harikaymış. Onu da buradan geçeyim. Söylemeden geçemeyeyim. Şu an çok rahatladık. Dolayısıyla abi olayın merkezinde bana birazcık şey gibi geliyor artık. Hani tamam ekipler var, birbirini düşen ekipler var, bir requirement'lar var. Ama hani sanki DevOps birazcık olayın merkezinde gibi geliyor bana artık. Uçtan uca da en büyük payı.
Sana katılmıyorum desem nasıl olur?
Tabii ki.
Bence şey ya, bütün bu aşamada her şeyin eşitlikli önemi var abi. Yani deployment en son süreç ama bence her şey eksiksiz olduğu zaman ancak bir ürün kusursuz bir şekilde canlıya çıkabiliyor. Bana kalırsa. İstekler kimden geliyordu konu? Oraya döneyim mi? Şey abi, bizde bir ürünü böyle 5'e falan böldük biz. Çeşitli büyük parçalarını. Herkesin böyle bir stakeholders need dokümanı var. Diyelim sen bir şey keşfettin ürünün orasıyla ilgili veya bir fikrin var. Gidiyorsun o product owner'la konuşuyorsun. Sonra o listeye alıyor onu. Sonra o işte kendi istekleri de var o ürünle ilgili. Sonuçta o ürünün şeyi, sahibi o ve o fikirlere sahip onunla ilgili. Onları şey öncelik sırasına göre sıralıyor. Ondan sonra bunlar artık olgunlaştığı zaman gidiyor, işte biz Pivotal kullanıyoruz. Onlar için story yazıyor. Her şeyinde, o ürününde böyle nasıl diyeyim, epic var. Ya epic diye geçiyor ama hani ufak bir proje konteyneri gibi düşün. Ondan sonra bir tane de product manager var. Product owner'ların üstünde. Şu anda CEO o işi yapıyor bizde. Bir şirket olduğumuz için. Yeni bir product manager aldık. İnşallah başlayacak. Hayatımızı kurtaracak. Umudumuz o. Sonra CEO şirketin genel işte amaçlarına yönelik olarak o feature'ları önceliklendiriyor. Sonra da hani biz de yazılım ekibi olarak işte çeşitli kurallar dahilinde, belli kurallarımız var. O kurallar dahilinde o feature'lardan veya işte bug'lardan ne yapılacaksa sprint'i alıp sprint'i koşuyoruz. Biz bu şekilde ilerliyoruz. Bizde istekler böyle geliyor en azından. Bunun dışında da bir %10 veya 15 şeyimiz var. Buffer alanımız var. O buffer alanında da işte acil bir şey olduğu zaman o buffer alanında allocate ettiğimiz zamanı kullanıyoruz. Çok acil böyle bir bug olduğu zaman falan onu fix etmek için. Veya support. Bizde böyle evet. Çalışıyor.
Uğur'cum, ben soruyu tam anlamamışım. Herkes bir tur attıktan sonra ben de şey yapabilir miyim? Hala merak ediliyorsa.
Hayır, artık geçti.
Artık geçti.
Ben de söylemek istiyorum. Çok
merak etmiyoruz.
Kusura bakma.
Tamam. O zaman ben sözü almıştım Tapır'dan. İlgin sizde nasıl?
Ya, bir dakika ya. Bir dakika. Allah Allah.
Tamam. Bizdekini anlatayım ya. Bizde önce organizasyonel olarak şöyle bir şey var. Biz bizim firma aslında başka bir firmanın bir IT'si gibi davranıyor. IT'si gibi çalışıyor. Ürünü yazıyoruz ama istekler diğer firmadan geliyor. Firma isimleri vermeden zor oluyor bunları da anlatmak ama. Bir, oradan gelebiliyor. İki, kendi içimizde bir takım backlog'lar oluşturuyoruz. Bunlar da nasıl oluyor? Bizdeki içerideki yapı analiz var, bir de yazılım ekibi var. İkisi de ben bu ürünün burasında bir değişiklik yapmak istiyorum. Şuranın şöyle çalışması gerekiyor falan diye kendi backlog'unu oluşturup bunu iki ekip kendi arasında tartışıp konuşup bir mutabık yol buluyor. Daha sonradan analiz ekibi bunları olgunlaştırıp şeylerini yazıyor. Bütün dokümanlarını, isteklerini, ne şekilde çalışması gerektiğini, nasıl değişmesi gerektiğini yazıyor. Daha sonradan teknik analiz yapılıyor bizim tarafımızdan, yazılım tarafından. Bunlar aktarılıyor analiz ekibine. Analiz ekibiyle el sıkışıp işlerin development'ına başlanılıyor. Bizdeki yapı bu şekilde.
Peki abi hemen bir şey sorabilir miyim Mert konuya girmeden? Ne kadar sürede mesela bir feature canlıya çıkıyor sizde?
Zaten sorun şurada. Şimdi normalde backlog'umuzda bir şey yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Ama onun önceliklendirmesini müşteriyle beraber biz yapıyoruz. Müşteriye anlatıyoruz. Eğer çok kritikse müşteri hemen o haftaki bulunduğumuz sprint'e dahil ediyor. Biz de bunu yapabilecek durumdaysak eğer. Direkt alıyoruz. Yani şey yapmıyoruz. Scrum'daki gibi sprint'i kitle şey yok. Vaktimiz varsa o haftaki 2 haftalık sprintler koşuyoruz. Scrum sprintleri değil bunlar. Bu 2 haftalık süreçte alıyoruz ve neresinde bulunuyorsak en geç bir şekilde yani mantık olarak 2 haftalık süreçte canlıya çıkmış oluyor bunlar.
Okey.
2 haftada bir deployment yapılıyor bizde.
Okey. Teşekkürler.
Rica ederim.
Bizde de şey var. Şimdi biz de önceden sprint koşuyorduk. 6 haftalık release trainler vardı. İşte 3 tane sprint halinde koşuyorduk onu. Ondan sonra yeni takım yapısı vesaire derken şimdi onu tamamen değiştirdik. Artık hashtag no estimates çalışıyoruz. Estimation yok. Sıfır estimation artık bizde. Yani benim takımımda en azından öyle. Tamamen Kanban oldu. Sıradan yapıyoruz yani. Ama bizde farklı olarak şimdi şöyle bir şey deniyoruz. Bunun için bir ay süre verdik. Yani her 6 haftalık şeyde süreçte şey yapıyoruz. Bir deney yapıyoruz mesela. Diyelim ki bizim bir şeyimiz vardı. Business analistimiz vardı takımda. Ben çok istemiyordum bir business analist olmasını. Onu işte gönderdik. Gitti artık ayrıldı firmadan. Artık yazılımcılar o işi üstleniyorlar. Yani mesela bir initiative deniyor bizde ona. Bir initiative geliyor. Örneğin nedir initiative? GDPR mesela. GDPR bir initiative kendi başına. Ona bağlı olarak yapılacak işler çıkmaya başlıyor. İşte call center'dan birisi aradığı zaman o kişinin hesabının kapatılması ya da belli bir sürece girmesi, işte ya da marketing optionlarının opt-in opt-out olması vesaire gibi. Bunların her biri bizde birer epic oluyor. Ondan sonra bunun altında storyler oluyor. Bu epicleri product owner'la beraber şeyler, stakeholder'lar beraber yazıyorlar. Epicler yazıldıktan sonra bunlar in progress'e girdikten sonra şeyin journey'si başlıyor. Story'lerin journey'si başlıyor. Her yaratılan epic'in bir tane yazılımcı epic owner'ı oluyor. Epic owner story'lerini yazıp stakeholder'larla konuşup yazılımın yani şey story'lerin yazılıp development'a hazır hale gelmesinden de sorumlu. Onu geliştirmekten de sorumlu.
Yazılımcı gibi. Story'lerin yazılmasına dahil oluyor mu abi?
Onlar yazıyor artık.
Biz yani yazılımcı yazıyor.
Evet yazılımcı yazıyor story'leri. Acceptance testleriyle birlikte. Tabii şey de bakıyor. Product owner'ın da mutlu olması lazım. Aynı şekilde benim de mutlu olmam lazım. O çıktıktan sonra onları geliştiriyoruz. Mesela şimdi önceden bizim ilk şeyimiz yani ilk no estimates olayına gelmeden önce 2 hafta 2 gündü bizim delivery süremiz. Yani bir requirement'ın oluşması yani onun story'lerinin yazılması ve release olması, müşteriye ulaşması 2 hafta 2 gündü. İlk şeye geçtik. Yani artık estimate yapmıyoruz. Tamamen Kanban çalışıyoruz dedik. 1 hafta 4 güne indi bu süre. Şu anda 5 gün 6 saat falan. Öyle bir şey. Yani artık bu şekilde bir requirement oluşuyor. İşte 5 gün sonra yani bir hafta içinde bir iş haftası içinde şey yapıyor. Release oluyor. Yani sen cuma günü başladığın bir iş bir sonraki hafta perşembe gibi release oluyor en fazla. Böylelikle her günde ama mesela iş bitiyor. Stack yapmıyoruz, bekletmiyoruz şeyleri. Ne derler? Story'leri release ediyoruz hemen. Yani bir sonraki story'e geçmesi için yazılımcının onu deploy etmesi lazım. Deploy edemezse başka bir işe başlamıyor. Deploy edene kadar onunla uğraşıyor. En sona tam anlamıyla deliver ediyor.
Ya güzelmiş. Sadece şeyi merak ediyorum. Tamam hani end-to-end test de vardır, unit test de vardır. Ama hani bir smoke test yapmak durumunda olduğunuz zaman veya integration test yapmak durumunda olduğunuz zaman veya bir insan kontrolü gerektiği zaman onu yazılımcı mı yapıyor? Yoksa mesela hani o stakeholder'lardan biriyle ya da product owner'la o feature'ı isteyen kişiyle yan yana oturup mu test ediyor?
Aslında şöyle mesela yazılımı discovery state'inde ilk şey geldi. Epic oluştu. Epic Owner Discovery State'inde başladı o konuyu araştırmaya. Stakeholder'larla konuştu. Requirement'ları topladı. Ondan sonra story'leri yazdı. Pre-grooming oluyor ondan sonra. Pre-grooming de şeyle Product Owner'la benle beraber bakıyoruz beraber şeylere, story'lere. Üzerinden geçiyoruz. Pre-grooming okay ise grooming'e geçiyor. Grooming de 3 tane yazılımcı. Three Amigos oluyor. İşte 3 tane yazılımcı beraber şeye bakıyorlar. Story'lere bakıyorlar. Task'larını çıkartıyorlar. Estimation'ını yapıyorlardı eskiden. Artık yapmıyorlar. Sadece task'larını çıkartıyorlar. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geçiyor. Ready for development oluyor. Oradan Q'dan çekiyor. In progress oluyor. In progress'ten sonra şeye geçiyor. PO demo oluyor. Yani bitirdikten sonra merge etmeden önce PO'ya gösteriyor yaptığı feature'ı. Demosunu yapıyor. Ya da bazen sadece PO'ya değil şeyleri de yapıyor. Stakeholder'ları da yapıyor. Konuştuğu tamam. Stakeholder'ları da yapıyor. Hı-hı. Ondan sonra zaten devam ediyor. Ama geri kalan o bahsettiğin testlerin hepsini yazmak zorunda.
Tamam. O yazılacak kısımlar okey ama PO ya da bir demo yapıyor yani.
Tabii stakeholder'lar ve, aslında daha önemlisi.
Ya da stakeholder'lar. Ve bu insanlar mesela bu iş için sürekli hazır mı? Çünkü eğer mesela o demoyu yapamazsa işte, o yazılımcı deploy edemeyecek.
Tabii product owner o zaman.
O product zaman product owner'a fallback oluyor.
Mecburen evet.
Anladım. Sonra deploy oluyor zaten. Yoksa development'a geri dönüyor.
Evet,
geçmediyse.
Aynen. Geçmediyse tabii. Yani üzerinde bir şeyler yapılacaksa ya onu işte in progress'te geri alıyor, tekrar düzeltiyor. Ya okay. Da devam ediyor. Yani böyle işte 4 kat daha bir şey oldu, verimli oldu bizim sürecimiz.
Bizimkine çok benziyor aslında. Bayağı benziyor. Bizim sadece sürekli o testleri beraber yapabileceğimiz bir insanımız yok işte. Onu bekliyoruz. Hmm. En büyük evet. Sıkıntımız o. Barış mı? Barışlara hiç istek gelmiyormuş evet, abi. Ya, yazılım geliştirme.
Onur anlattığı için aslında araya girmek istemedim. Aynı firmada çalıştığımız ya. İçin birebir aynı yürüyor işler.
O sebepten, hiç fark yok ya.
Vallahi hiç fark yok. Bir de aynı ekipteyiz üstelik.
abi peki sizde yazılım
masamızda yan yana çok affedersiniz.
Peki sizde yazılımın geliştirilme süreci, deploy edilme süreci nasıl? Oralarını anlatmadı Onur.
Evet. Deploy edilme süreciyle ilgili konuşabiliriz belki. Hani konuyu ben başlatayım. Hangi araçları kullanıyoruz vesaire. Oradan yürüyebiliriz isterseniz.
Haydi başla.
Biz bildiğiniz gibi kurumsal bir firma olduğumuzdan dolayı Microsoft ne derse onu yapıyoruz arkadaşlar. Microsoft yaptıysa doğru yapmıştır. Bu sebepten dolayı Microsoft'un VSTS adlı ürünü kullanıyoruz.
VSTS mi?
Evet. Visual Studio Online diye geçiyor sanırım da. Bir cloud üzerinde şey yapıyor işte .NET ya da herhangi bir dilde aslında. Sadece .NET üzerinde değil de deployment'larını işte build'larını vesairelerini yönetebileceğin aslında bir CI aracı diyebileceğiniz bir araç. Aynı zamanda bunu işte eski TFS'in aslında yeni hali diyebiliriz daha da çok. Work item'ları vesaireleri de oradan ayarlayabiliyoruz. İşte bizim pull request'lerle vesairelerle work item'ları ilişkilendirip işte o şekilde bir rapor vesaire oluşturmamıza olmak sağlıyor VSTS adlı ürün. Biz ne yapıyoruz orada? Nasıl kullanıyoruz? Biz de yeni geçtik aslında VSTS'e. Bundan öncesini TFS kullanıyorduk. Artık Git kullanmaya başladık nihayet. Geliştirme ortamımızda şöyle oluyor. İşte herkes her feature'ı yeni bir branch'te yapıyor. Bizim de mevcutta işte dev ve master diye farklı branch'lerimiz var. Ve mevcutta da 3 tane ortağımız var. İşte test, pre-prod ve prod diye. Biz dev'e bir pull request gönderdiğimiz zaman kendi branch'imizden dev ortamına ve test ortamına otomatik deploy oluyor. Ardından da master'a herhangi bir pull request geldiği zaman ve onaylandığı zaman da o da stage ortamına deploy oluyor. Ardından Pro'da da manuel deploy yapıyor. Manuel dediğim yani stage ortamına en son çıkan paket şirketteki bir arkadaş sayesinde Pro'da geçiliyor bir törenle. Böyle bir çeşitli yapımız var.
Büyüler.
Evet.
Gizemli şeylerle.
Genel olarak böyle. Şu anda şeyleri daha oturtmaya çalışıyoruz. İşte pull request yaptığımız zaman onların review edilmesi, işte testlerin otomatik koşulması vesaire gibi işleri biraz daha oturtmaya çalışıyoruz. Bir CI pipeline'ını biraz daha oturtmaya çalışıyoruz aslında. Daha yeni geçtik çünkü VSTS'e. Biz de bu şekilde.
Onur, peki VSTS Cloud'da mı çalışıyor? Yani oradan sizin ortamlara kurulumlar nasıl gerçekleşiyor?
Ha, bizim uygulama da Cloud'da, Azure'da.
Ha, kendi içinde. Evet. Dolayısıyla orada şey olmuyor. Peki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? VPN falan mı var ikisi arasında?
O tarafı biz yönetmiyoruz aslında. Nasıl sağlandığını bilmiyorum. Büyük ihtimalle hani Microsoft'un ürünü olduğundan dolayı bir şekilde güvenilmiş olabilir. Ama öyle bir VPN vesaire olduğunu sanmıyorum.
Anladım.
Ama şeyle yapılıyor galiba orada zaten deployment'lar. Hani tabii bir şekilde senin o cloud sistemine güvenmen gerekiyor da hani script'leri yazarken sonuçta kendi credential'ını vesairelerini bir şekilde verip token artık nasıl veriliyor orada bilmiyorum. O şekilde o cloud'a güvenip o token'la artık haberleşme sağlanıyordur.
Bizim mesela CI platformu şey GitHub token'ımız falan var yani her şeyimize erişebiliyor. Oradan bildiğin her şeyi çekiyor. Kendi ortamında koşturuyor testlerini. Ondan sonra build script'ler var. Build script'lerin de şeye erişimi var yani o token'larla. Deployment ortamına veya prod ortamına erişimi var. O build script'leri çalıştırıyor CI veya CD artık ne dersen. Sonra o gidiyor oraya çatır çutur şey deploy ediyor yani. Mesela biz bayağı sıkıntısız genelde. Hani neredeyse 1,5 yıldır falan hiç dokunmadık o script'lere. Her şey yerli yerinde çalışıyor. Ve hiçbir sıkıntımız da olmadı.
Bizde şey var abi o konuda. Mesela birkaç tane farklı ortam var. Yani bir test ortamları var. İşte VIP staging ortamları. Bir de şey var. Preprod var mesela. Preprod kendi network'ü. Yani bambaşka bir network. Bir de production var. O da bambaşka bir network. Ama preprod prod'un kopyası. Yani aynı script'ten üretiliyor. Sadece isimleri değişik. Veri tabanının isimleri değişik ama birebir aynı. Hatta data o şey de aynı. Replike oluyor. Ama şeysiz. Müşteri verileri işte maskeleniyor da o şekilde oluşturuluyor. Mesela onların bizim yaşadığımız en büyük şey problem önceden şey başlayan doğru düzgün her şeyi koda geçirmeden önce bütün infrastructure'ı ciddi anlamda şeye dönüşüyordu. Ne derler? Belli bir noktadan sonra Snowflake oluyordu mesela agentlar. Mesela Jenkins agentlar ya da Octopus tentacle'ları bir zaman sonunda şeye dönüşüyor. Snowflake'e dönüşüyor. O mesela çok büyük problemdi bizim için.
Anlıyorum.
Şimdi artık koddan build ettiğimiz için her şey o sorun gitti ama yani bayağı bir baş ağrıtıyordu.
Zor abi. Ya ben şeyi anlatayım bir istiyorsanız. Branching stratejisi, o code review'ları falan nasıl oturttuğumuzu. Barış biz de sizle aynı durumdaydık abi. Code review falan doğru düzgün yapılmıyordu. Bundan bir yıl, 1,5 yıl önce. Sonra böyle ki hiç böyle pull request gönderme kültürü yoktu yani. Ama takım büyüdükçe şey oldu. Sıkıntılar artmaya başladı. Ondan sonra ya bizde şey var. Bir işte dev branch var. Master branch var. Dev branch'ına push edince development ortamına gidiyor. Master'a push edince gerçekten pro'da release oluyor böyle. Sorgusuz sualsiz. Testleri koşuyor. Testler geçerse release oluyor. Hiç kimseye bir şey sormuyor yani. Ama diyelim bir feature branch'ı var. İnsanlar feature branch'ı falan açmadan direkt böyle çat çut dev'e yerleştiriyorlardı komitlerini. Ondan sonra böyle bir hafta falan şey yaptım. Kapattım abi dev'e falan bir şey merge etmelerine izin vermedim kimsenin. Ondan sonra merge etmek istiyorsanız pull request gönderin dedim. Sonra pull request'ler gelmeye başlayınca da birbirlerine review ettirmeye başladım insanları. Ondan sonra şu anda sanırım böyle 400. pull request'imizi falan bugün merge ettik. O şekilde gidiyor bizde. Dev'e merge olduktan sonra zaten artık şey, ya ismi dev ama aslında pre-prod ortamı bizde de. Her gece mesela database kopyalanıyor öbür tarafa. Başka bir instance'da duruyor database. Her gece resetleniyor database. Prod'dan kopyalanıyor mesela işte sensitive, hassas şeyleri temizleyerek falan. İşte şimdi şey var hatta aklımızda. Her pull request için bir tane test ortamı ayağa kaldırmak. Tugboat diye bir tane ürün buldum abi. Onu deneyeceğim. Sen diyelim bir tane pull request yaratıyorsun. GitHub'da çak diye bir tane URL çıkartıyor sana. Tıklıyor mesela product owner. Gidiyor sadece o feature'ın olduğu bir tane versiyonu ayağa kalkıyor sitenin. Yani web sitesi için konuşuyorum bunu. Gidip orada test edebiliyor mesela. Ondan sonra hiç uğraşmıyorsun sen bir daha işte. Çünkü dev'e gittikten sonra bir daha orada fix etmek falan çok sıkıntılı. Ama product owner'ı dediğin insan da her zaman teknik olmuyor. Senin branch'ına checkout olup onu çalıştıramıyor lokalinde. O yüzden bakalım böyle bir şey deneyeceğiz. Umarım düzgün çalışacak. Umudum var yani.
İki sorum var Uğur. Birincisi tabii. Şey, kaç tane servis var? Yani sen mesela o pull request için kaç tane servis ayağa kaldırıyorsun?
Yani bu bahsettiğim proje için, yani bu yapacağım tugboat için, bunu sadece bir tane ön yüz Angular uygulaması için yapacağım ve hiçbir servis ayağa kalkmayacak. Bildiğin statik web sitesi bu.
Anladım, okey.
Ama backend servisler için falan da çalışıyormuş. Dokümanlarında öyle yazıyor. Mesela LAMP bir ortamı ayağa kaldırabiliyormuşsun.
Anladım. Yani biz onu çok yapmak istiyorduk aslında da şey yapamadık. Çünkü bizde sadece bizim takımın sorumluluğunda şu anda 52 tane servis oldu.
Abi bunu bayağı işinizi kolaylaştırabilir bu ya. Evet, ben önce kendim şey yapayım dedim. Hani biz kendimiz inşa edelim böyle bir şey diye. Sonra biraz aradım falan böyle bir şey buldum. Daha denemedim. Hani GitHub aksesini vermeye cesaret edemedim. Bir şeylerini falan okumak istedim. Polisilerini falan okuyayım dedim. İşte onu okuduktan sonra deneyeceğim. Ama gönderirim URL'ini. Tugboat.qa hatta.
Tamam abi, ona bakayım ben. İkinci sorum da şey. Ya bunu aslında herkese soruyorum ben. Şimdi mesela diyelim ki pair programming yapıyorsunuz. Pull request. Şimdi normalde Uğur'un dediği gibi ben de şeyi çok savunuyorum. Mesela pull request çıkartılmasını. Yani direkt push yapmasınlar. Kimse push yapmasın. Pull request çıkartsın. Yaratsın. O yarattığı pull request'i birisi code review yapıp merge etsin. Ama eğer pair programming yapıyorsan o zaman nasıl olacak? Yani pair'lara mı güvenmek lazım? Yoksa pair yapıyorsan aslında burada iki kamp var. Ya iki ihtimal var. Ya pair yapıyorsan direkt push yapabilirsin. Çünkü zaten pair'ınla çalışıyorsun. Opsiyon bir. Opsiyon iki. Yine de bir üçüncü göze ihtiyacın var gibi olabilir. Bu bayağı bir tartıştık biz bunu. Siz ne düşünüyorsunuz?
Abi biz geçen hafta onunla ilgili bir karar aldık. Tam bunun üzerine yani pair programming yapıyorsak eğer push şeye neler pull request'lerde onaya ihtiyaç var mı diye. Bizim ekip bir büyüdü son 2-3 ayda. Yeni arkadaşlar falan geldi. O yüzden pair programming gibi şey yaptık. Encourage ettik ve işe yaradığını gördük ama buna rağmen hani şöyle bir karar aldık. Pair programmingli veya pair programmingsiz code review yapılacaksa bir kişiyle yan yana yapıyorsun. Bir kişi de uzaktan yapıyor yani. Gene iki onaya şey yapıyoruz. Ama bu böyle ebediyen sürecek bir kural gibi değil de hani inceleyip bakacağız. Yani bizde iki onay gerekiyor gene.
Ben söyleyeyim. Bizde çok fazla pair programming yapma imkanımız olmuyor. Yani onu nasıl şey yapacağız bilmiyorum. Daha tam böyle oturtamadık onu ama. Çünkü ya tahminimce biz kapasitemizden fazla iş yapıyoruz. O yüzden pair programming yapmaya imkanımız olmuyor. Ve hani pair programming yapsak bile mutlaka onu pull request'e gönderiyoruz abi. Kaçıyor çünkü yani. Mutlaka kaçıyor. Geçen gün böyle kesin bitti gözüyle baktığım bir tane pull request vardı. Bugün baktım 33 tane comment vardı abi üstünde. Pull request'in. Yani mutlaka çıkıyor bir şey. Hani böyle çok inceleyip sık dokumasam bile bir şey çıkıyor. O yüzden bence mutlaka hani bir yarım saat sonra kendin baktığında bile başka şeyler buluyorsun hatta kendi koduna. O yüzden bence ayrı bir göz şart yani.
Ya bence biri yanında kod yazarken baktığın gözle daha sonra pull request tarafından geldiğinde baktığın listedeki kullandığın göz farklı oluyor. Birinde daha böyle kolaboratif olmaya çalışıyorsun. İşte yardımcı olmaya çalışıyorsun. Evet, hata da aramaya çalışıyorsun ama önceliğin o değil. Diğerinde önceliğin şimdi bu kod canlıya gidecek. Canlıya gittiğinde ne sorunlar yaşayabiliriz? Bu istenen şey mi yapmış? Böyle farklı gözlerle baktığın için sanki ekstra bir insanın en son denetlemesine ihtiyaç duyulur gibi hissediyorum. Ama sonuçta biz böyle şeyler yapmadığımız için ben konudan uzaklaşıyorum.
Süper yorumladın bence. Çok doğru bir yerden yakaladın yani. Onu.
Tam futbol yorumcusu gibiydi.
Aynen. Offside abi.
Doğru söyledi ya. Bence güzel söyledi. Haklısın. Katılıyorum. Evet. Ben sadece ek olarak şey diyeceğim. Yani branch'lere polisler tanımlayıp pull request'i de böyle zorunlu hale getirilirse daha çok kültür haline gelmesi kolaylaşmış olabiliyor. Onu da bir inceleyebilirsiniz kullandığınız versiyon kontrollerde.
Ne dedin? Neyi inceleyebiliriz? Anlamadım tam.
Pull request'i policy haline getirebiliyorsun. Pull request yapılacak ve pull request ile yapılacak bu şeye, branch'e merge. Ve en az iki tane reviewer gerekiyor şeklinde policy'ler tanımlayabiliyorsun. VSTS'te emin ki sizin kullandıklarınızda da vardır.
Bitbucket'ta var mesela.
Evet abi. Biz başka türlü hatta... merge etmene izin vermiyor.
Aynen. Biz de hatta şeyi yapmıştık bir ara da ilk geçtiğimizden denemek için. İşte dev ve master branchlerine direkt push yapılamıyordu mesela. Mecburen pull request ile yapman gerekiyor. Pull request'i de en az iki kişi onayladıktan sonra merge gerçekleşiyor gibi bir policy tanımlamıştık. Ama en başta denerkendi. Şimdi hayatı daha yeni yeni aslında geçiriyoruz. Şu anda dev ve master'a push'unu yapmıyoruz. Pull request'lerle geçiyoruz ama pull request'i de daha review etme aşamasında biraz takıldık. Oraya da geçersek aslında biraz daha düzgün olacak.
Ben hemen araya girip şeyi sormak istiyorum. Hazır konu geçmemişken. Pull request'leri review ederken neleri dikkate alıyorsunuz? Nelere bakıyorsunuz? Bu da benim herkese sorumdur.
Abi biz birden fazla şeye bakıyoruz. 6 ay önce daha fazla şeye bakıyorduk. Aslında ben de tam o konuyu tartışmak istiyordum. Hani bizim hani automatic testlerimiz, unit testlerimiz yokken hani böyle pull request'ler ve code review'ler çok önemliydi. Çünkü son savunma hattı gibi bir şeydi. Hani hala önemsiz demiyorum da hani bunlar olmasına rağmen önemsizdir artık demiyorum da. Abi pull request'lere biz şeylere bakıyoruz. Kendi aramızda karar verdiğimiz, mütabık kaldığımız kod standartlarına bakıyoruz. Ki burada hani bizim pull request'lerde burada boşluk koymamışsın gibi acımasız eleştirilere kadar gidilebiliyor. Bence acımasız ama galiba yapılıyormuş bu. Şunu bundan bu iki satır arasına boşluk koyman lazım gibi. İki, daha senior olan arkadaşlar aslında core library'lerimizin veya diğer servislerimizin efektif kullanım kullanılmadığını kontrol ediyorlar. Aslında bunu şöyle yapabilirdin gibi yorumlar yapıyorlar. Bir de o an orada göze yakalayabilirsen bir bug olma ihtimali veya kodu daha okunabilir kısaltabilecek şeyleri falan da yazıyoruz review'lerde. Bunlara dikkat ediyoruz başlayacağım.
Pardon, mesela ben business... araya gireceğim. Kodu kısaltmak dedin. Kodu kısaltmaktan ne anlamalıyız burada?
Ya şey filan işte ya hani bu C# 7.0'la 8.0'la gelen sintetik sugar şeyler var ya.
Ha anladım okey.
O tür kodu kısaltmak derken yoksa hani o tür şeyler.
Hepsini bilen, aynı satırda yapalım işte, bitsin.
Ya if yazmış orada return yapmış, sonra else yazmış orada return yapmış. Aslında else gerek yok, siz zaten if'te return yapmışsın diye hani gibi.
Nerede yapıyorsunuz Deniz bunu? Bitbucket üzerinden mi yapıyorsunuz yoksa kodu
bizde,
alıp derleyip çalıştırıp?
Sizde nasıl Microsoft'un şeyi varsa bizde Atlassian'ın köpeğiyiz. Bütün Atlassian ürünlerini kullanıyoruz. Bitbucket, Jira, Bamboo. Hepsi bizde var. Hepsi birbiriyle entegre çalışıyorlar. Bitbucket üzerinden yapıyoruz ama dediğim gibi diyelim ki bir reviewer var. Ve yani o okuyarak review etti. Ama biz mutlaka bir kişinin yan yana review yapmasını istiyoruz yani. Şeyle yani uzaktan değil de gidip yanına abi ne yaptın burada bunları yaptım şeklinde anlatılmasını istiyoruz.
Abi onu junior yazılımcılarla yapmak çok yardımcı oluyor junior insanları bu arada.
Aynen abi, adamlar daha mutlular şu an hayatlarından.
Pair programming'den daha faydalı olduğunu düşünüyorum hatta.
Zaten başka türlüsünü yani yan yana olmak zorunda değil mi? Yani öbür türlü çok zor her iki taraf için. Anlatması lazım kodunu yazan kişinin ne düşündüğünü.
Ya bizde çok yan yana yapmadım yani %50. Eğer mesela anlayamıyorsan hani o kontekst içinde ne olduğunu falan, o zaman gidip yanına soruyorsun. Çünkü şey oluyor mesela bizde. İşte commitlerin içinde mesela story ID'leri de barındırıyoruz biz. Önce gidiyorsun zaten code review yaparken story'yi okuyorsun. Bu story neyi çözüyor? Hani şey bu commit neyi çözüyor? Hangi story'nin hani çözümü bu? Oradan bir konteksti alıyorsun. Oradan ilerliyorsun yani. Ondan sonra eğer anlamazsan genelde öbür tarafa gidiyorsun. Bir de şey olduğu zaman bazen mesela hani daha büyük kapsamlı bir şey yakaladığım zaman mesela işte business logic'te bir yanlışlık var mesela. O zaman gidip mesela ben hani junior adamla oturup bak abi şurayı şöyle yapsak daha iyi. Bak şurayı komple silelim, böyle kısa bir yolu var bu işin falan gibi. Hani öyle ilerliyoruz. Biz nelere bakıyoruz? Ya mesela kod standartlarına çok fazla bakmıyoruz aslında. Biz daha çok hani business logic'e bakmaya çalışıyoruz. Bug yakalamaya çalışıyoruz. Onun ötesinde Hani bir de ben en son yani, çünkü o ya pull request işte o deve merge olmadan önce genelde benden geçiyor. Ben hani şöyle bir çalıştırıp falan hani bütün ekip adına ben bakıyorum böyle her şey yerli yerinde mi falan. Çok edge case'lere bakmıyorum ama hani çok saçma bir şey var mı? Hani hiç beklenmedik bir şey yapıldı mı falan diye PO'ya gitmeden önce ben şöyle bir gözden geçiriyorum. Bu şekilde yapıyoruz biz abi code review'ları genelde. Ama hala küçük bir takımız. O onun şeyi bu yani. Daha büyük olsak bunlar o kadar kolay olmaz.
Tabii yani muhtemelen sen bunu otomatikleştirmek istersin zaten.
İstiyorum şu anda da işte olmuyor.
Ya ben şey abi mesela böyle şimdi şeylerden az önce bahsettiniz ya, polisilerden vesaireden. Mesela öyle şeyleri ben biraz aslında şey bakıyordum. Yani ben de aynen sizin gibi düşünüyordum ama mesela buraya geldiğimde burada yıllar önce bir CTO şey kararı vermiş. Böyle bir kültür oluşturmuş. Demiş ki hiçbir kodda herhangi bir policy falan olmayacak. Bu policy'leri biz kültürle yayacağız demiş. İşte yani bir millet birbirinden öğrenecek. Yazılımcılar birbirlerinden öğrenecekler bunu demiş. O şekilde ilerlemiş. Mesela bizde hiç böyle bir policy yok. Ve hani az önce konuştuğunuz o code review hala gerek var mı konusunda ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Hala da iki kişi bile yapsa üçüncü bir kişiye gerek duyulur diye düşünüyorum. Ama garip bir şekilde bizdeki hiçbir mühendis bunun böyle gerektiğini düşünmüyor. O yüzden bizdeki şeyde eğer pair yapıyorsan direkt push ediliyor mesela master'a. Yani şey development'ın master'ına push ediliyor. Ondan sonra CI çalışıyor zaten. Bir onu söyleyecektim. Bir de şey yani code review'lerin mesela her şeye bakılıyor genelde ama mesela bizim tarafta da böyle bir standardı yok. Yani şuna bakılır buna bakılır gibi bir standart yok. O sırada sen de gözden bir şeyleri kaçırabiliyorsun çok rahatlıkla ama şeyde çok hassasız yani. Niye öyle olduk onu da bilmiyorum ama bu style, code style konusunda inanılmaz hassasız yani. O mesela işte indentation'lar vesaireler korkunç yani kritik bizde. Aklınız abi, almaz.
Biraz sinir bozucu olmuyor mu?
Efendim?
Önce Uğur'u abi.
Yok ya ben geyik yapıyordum. Biraz sinir bozucu olmuyor mu diyecektim.
Oluyor. Ya aslında oluyor ilk başta da. Ya yeni başlayan için biraz sinir bozucu oluyor ama çok hızlı disipline oluyor abi. Öyle bir gözlemim var. Yani aslında çok iyi bir şey değilmiş gibi duruyor ama uzun vadede bakarsan çok iyi bir kaliteyi yakalıyorsun ister istemez. Yani bir koda baktığın zaman bunu git bileğimden bakmazsan eğer kimin yazdığını tahmin edemiyorsun.
İşte o çok güzel bir şey.
Abi şey peki, diyeceğim. Peki bunu pull request'in böyle bakılan şeylerine değil de otomatize edilecek şeylere koysan daha mantıklı değil mi? Ne bileyim linting tool'ları var.
Var ya da zaten. Linting tool'ları yapıyor onu ama mesela bazı
bir de ekstrası var yani.
Tabii tabii mesela değişken ismini iyi yapmışsın. İyi diye ya, değişken tamam. İsmi yapmışsın.
İyi
mesela.
De olmaz abi. İyi biraz çok.
Şey. Ya da IDX yapmışsın yani. O ne index?
O hiç olmaz.
Anlat. Yani abi ne olduğu yazılacak. Evet. Haklılar. Ekibine hak verdim.
O tarz şeyler de korkunç yani.
Abi bence de öyle olmalı ya. Bayağı. Yok ben de sinirlendim hani böyle bir şey olunca. Ben de çok hassas olduğum bir konu da. Hani böyle inci gibi gözükmeli kod. Baktın mı yukarıdan aşağı nizami, değişken isimleri şey, metot isimleri. Hani böyle matematik hocası gibi konuştum ama ben de çok şey yapıyorum onu yani.
Neyse askerden sonra böyle oldum.
Yok abi.
Ya böyle şey var ya 10 yıllık developer olup da abi ne gerek var böyle şeylere diyen adamlar var ya saçma sapan sağa sola kod yazıp ama çalışan kod yazıp ne gerek var deyip savunan var bunları da.
Evet abi zaten mesela şey oluyor genelde böyle kod review'ler ilk turda şeylerden eleniyor. İlk tur bir geçiyor böyle bir hani en basit görülen bariz hatalar hızlıca şey yapılıyor atlanıyor. Ondan sonra ikinci turda artık yazılan testlere bakıyorsun mesela unit testte cover etmiş mi yazılan kodu. Yani yeterli şeyde coverage hani şeyle çünkü kod coverage baksan da yine şeyleri göremezsin. Kod coverage çok rahat atlatabilirsin ama o teste gerek var mıydı? Böyle bir test yapmamıza gerek var mı buraya? Ya da mesela bu fonksiyonu eklediğim zaman acaba başka bir test mi yazmamız gerekiyordu da yazmadık mı? Gibi böyle şeylere, detaylara da bakılıyor. Yani o bence en önemli kısmı yani kod review'ün.
Yani lojik olarak da değerlendiriyorsun kodu tabii. Ki unit testini yorumlayabilirsin.
Tabii. Yani zaten test. Anlatıyor. Kod review'ün başında kodu yazan kişi gel diyor bir kod review yapacağız seninle diyor. Oturtuyor birisinin yanına. Diyor ki bak diyor bu kod bunu yapıyor diyor. Benden böyle bir requirement var diyor. Tick şeyi açıyor, ticket'ı açıyor. User story'i anlatıyor onu. Gösteriyor. Ondan sonra ön yüzünü gösteriyor. Ondan sonra al diyor. Kod da burada diyor. Bu işte burada bunu yaptım diyor. Burada bu yüzden değişiklik yaptım diyor. Önce yani kodunu anlatıyor aslında sürekli kod review yaptıran kişi, kodu yazan kişi. Kod review yapan kişi de sorular soruyor sürekli.
Abi şey bu peer review yaptığı adamı nasıl yakalıyor? Ne ara yakalıyor? Biri mi lazım bana diyor. Gel biriyle kod review yapmam lazım. Acil mi diyor? Nasıl oluyor?
Abi mesela diyelim ki sen kodun ben kodumu yazdım. İşim bitti. İşte Onur mesela burada bir işi yapmış mesela diyelim ki. Daha önceden ben gidiyorum Onur'un yanına. Onur diyorum bir 5 dakikan var mı diyorum. Senle hemen bir kod review yapalım diyorum. Onur diyor ki bana işte bir 15 dakika sonra olur diyor. Ben gidiyorum kahvemi koyuyorum. Geliyorum 15 dakika sonra beraber oturup yapıyoruz. Ben bilgisayarımla onun yanına gidiyorum.
Anladım abi.
Canlıya geçişi de aslında şöyle talepleri toplamayı konuştuk şimdi. Talepleri nasıl aldığımızı herkes anlattı. Development'ı anlattık. Nasıl işte bunu dev ortamına bıraktığımızı anlattık. Daha sonra bunlar canlıya geçerken PR'ların onaylandığı bütün branch'ler direkt canlıya geçebilir hale gelir diye varsayıyor musunuz? Burada bundan sonra çalışan herhangi bir otomasyon var mı? Ya da başka bir review aşaması ya da sadece bu branch'ler onaylanan bu branch'ler canlıya geçecektir diye bir süreç var mı? Oradaki durumlarınız nedir?
Bizde merge olduktan sonra eğer testler koşuyorsa ya önce dev'e merge ediyoruz dediğim gibi. O PO'lar işte PM'ler kimse veya feature'ın sahibi oturuyor bakıyor. Haber gidiyor ona. Yani story resolve oluyor. Sonra o adama ping oluyor o kişi. O kişi gidiyor bakıyor sonra. Benim istediğim şey dev'e geçmiş diyor. Dev'de test ediyor. Eğer her şey yolundaysa okey bu diyor. Tamam diyor. Daha sonra yazılımcı abi onu pro'da merge etmekle sorumlu. Yani o hani yazılımın geliştirilmeye başladığı noktadan canlıya çıkana kadar aslında yazılımcı uçtan uca bütün sorumluluğa sahip bir yazılımcı onu deploy etmek zorunda. Sadece hani onay mekanizması var bir tane canlıya çıkmadan önce. O da insan ve unit testler tabii yani. Unit testler ve entegrasyon testleri. Onlar hani bu üç şart tamamlandıysa canlıya çıkıyor bizde.
O iyiymiş ya. O zaman böyle iki haftada bir haftada bir falan gibi bir şey yok.
Yok abi. Günde 10 kere falan deploy yapıyoruz.
Peki bir sıkıntıyla karşılaşmıyor musunuz? Hatalı geçen paket, test abi, edilmemiş geçen paket.
Çok nadir olarak şey oluyor. Yani böyle hani %1 şey falan durumları oluyor. Dev ortamıyla prod ortamında böyle bir tutarsızlık oluyor mesela. Hani belki öyle bir saçmalık olabilir yani. O zamanlarda falan böyle şey oluyor işte. Abi bu dev'de çalışıyordu, prod'da çalışmıyor falan gibi durumlar oluyor. Ama o da çok nadir yani bayağıdır karşılaştığımız bir şey değil mesela. Onun dışında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Dev ortamımızda prod ortamımız yani %99.9 aynı zaten. Dev'de çalışıyorsa prod'da da çalışıyordur.
Bu kültürü oturtmuş olmanız gayet güzel. Bizde de iki haftada bir koşuldu, canlıya çıkıldığı için işte PR'lar geçtikten sonra bizde code freeze var. Ne yazık ki şu an zaten code freeze'i çözmeye çalışıyoruz. Büyük problemimiz şu an test otomasyonumuzun %100 bir coverage sağlayamaması. Bir kısmı onu o yüzden manuel regresyon diye geçiyor bizde. Yani test otomasyonunu çalıştırıyoruz. Cover ettiklerini yapıyor. Bir de cover etmediklerimizi manuel koşuyoruz. O yüzden bir freeze'e girmemiz gerekiyor ki bu testçi arkadaş geçebilsin. O yüzden diyoruz ki işte canlıya geçmeden 3 gün önce freeze'dir diyoruz. Sonra arkadaş regresyonu koşuyor. Her şey başarılıysa sistemi 2 gün boyunca şeyde bırakıyoruz. Stage'de bırakıyoruz. Kimse dokunmuyor. Yeni bir paket geçmiyoruz. Development'a devam ediyoruz. Dev'e geçiyoruz. Master'a geçmiyoruz. Master'ı donduruyoruz yani tek alıp. Daha sonradan da 2-3 gün sonra da artık şeye geçmiş oluyoruz. Canlıya geçmiş oluyoruz. Onu da müşteri talebi biraz da. 2 gün boyunca sistem şeyde kalsın. Hiç kimse dokunmasın diye bir talep var. Çünkü biz sadece backend yazıyoruz. UI'ları biz yazmıyoruz. Yani bizim yazdığımız API'leri birçok farklı firma consume ediyor. Şu an aklıma gelen ilk etapta 3 tane farklı UI yazan firma var. Bunlar consume ediyor. Ayrıca müşterimiz kendisi testlerini yapıyor, kontrol ediyor, kurcalıyor falan. Ondan sonra canlıya geçiyoruz. Bizdeki süreçte bu şekilde.
Etkisi büyük olabilir yani bir tane bug'ın.
Evet evet. Biraz daha yavaş sürüyor bizde o işler o yüzden. Yani bizim %100 coverage'ı sağladığımız noktada ancak tamamen istediğimiz zaman hadi canlıya geçiyoruz diyebileceğiz.
Peki coverage ölçüyor musunuz abi testlerinizde? Kim ölçüyor ya da?
Unit testlerimizde ölçüyoruz. Unit testlerimizde şu an düşük component layer'ımız, bizim şu an işte stateless olan layer'ımız %97 civarında. Ama bir de service layer'ımız var. Bu stateful bir şey layer. O layer'da %10 civarında. Yani hani ortasına vurursan işte yüzde büyük çoğunluğu service layer'da olduğu için aslında %20 falan vurur diyorum. O yüzden demiyoruz. Bir de biz sadece unit testlere dönmüyor ya, o entegrasyon testlerimiz işte otomasyon testlerimiz eksik olduğu için biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. O coverage daha çok test senaryoları case'leri üzerinden yapıyoruz. Onun oranı şu an çıkartılmadı. Onu bilmiyorum açıkçası. Böyle bir çalışma gerekiyor. Şu an onlar üzerinde çalışıyoruz.
Abi bizde de şey var, yani feature branching uyguluyoruz ama dev ve master branch'leri var. Bir feature branch master'dan alınıyor. Dev'e merge ediliyor. Bir geliştirme yapıldığı zaman, testleri, mesleri koştuğu zaman dev'e gidiyor. Bütün testlerden geçerse ve product manager da onaylarsa o feature branch'i master'a merge ediyoruz. Biz, o sırada tekrar code review yok, yani aslında iki kez pull request oluşturuyoruz. Test dev'e giderken şeyler yapılıyor, review'ler yapılıyor, master'a giderken yapılmıyor şeklinde. Bugüne kadar başımıza bir iş gelmedi.
Benim buyurun. Şey soracağım. Ne kadar zamanda bir canlıya çıkıyorsunuz? Böyle bir süreç şeklinde mi yoksa istediğiniz her gün çıkıyor musunuz?
Abi günde 4-5 gibi kez deployment yapabiliyoruz. Yapıyoruz yani. Zaten aslında dev ve master'ı bu şekilde organize etmemizin sebebi de feature'lar birbirini bloklaması. Master her zaman temiz branch'tir. Eğer bir feature hazırsa onu master'a merge ettiğin anda çıkıyoruz canlıya. Bekletmiyoruz yani. Bu ama bu disiplin bizim ekipte kayabiliyor bazen. O yüzden şöyle bir şey yaptık. Hani PR'ların bekleme süresi ne şey yaptık, bir tane arkadaş reminder yazdı. Hani 24 saatten fazla bir PR beklemiyor. Hani bazen şey olabiliyor, hani diyeceksiniz ulan nasıl oluyor, olabiliyor. Şey olarak bir de yani alışkanlık haline getirdik. Şey yapmıyoruz yani, ne kadar emin olsak da testler koştu, testleri yapıldı falan biriktirmiyoruz yani. En kötü yani bir gün deployment yapmadıysak ertesi gün mutlaka yapmak konusunda kendimize disiplin, yani bir sebep yoksa bile ortada deployment yapacak, yapıyoruz yani. Anlatabildim mi?
Yok yok, güzel anlattın. Şimdi gün içerisinde ödeme adımı ile ilgili bir şey geliştirdim. Bir kampanya indirimi diye bir şey ekledim. Aslında kampanyayı ekledim oraya. Bunu normal happy pet'i bozmadığından nasıl emin olabiliyorsun? Veya başka bir yere etkisi olup olmadığından nasıl emin olup da canlıya çıkabiliyorsun?
Bir şeyle ilgili geliştirme. Test ortamı var abi, bir de stage ortamı var. 3 environment'ımız var. Master'dan önce şeye gidiyor. Direkt canlıya gitmiyor da master'a giden önce stage'e gidiyor. Orada da bu tür şey, kritik şeylerin bir kontrolü yapılıyor. Stage ortamı böyle şeye bakıyor. Canlının çok benzer bir ortamına bakıyor ve bazı servisler canlı. Burada emin olduktan sonra master'a çıkıyoruz. Teşekkür ederim sorduğun için. Hani öyle test ve live yok. Test, stage, live diye 3 tane ortamımız var.
Şeyi anlayamadım sadece. Yani o, siz o zaman gün içerisinde 4 defa çıkıyorsan atıyorum. Her defasında bütün sistemi baştan aşağı her yerini test ediyorsun. Birileri bunu test ediyor. Yani bir otomasyon yok değil mi? Yaptığım, geçeceğim, canlıya geçeceğim bir feature'ın başka bir feature ya da çalışan başka bir fonksiyonu bozmadığından nasıl emin oluyorsun?
Abi şimdilik elimizde integration testlerle unit testler var. Bir de şeyler yapıyoruz. Manuel testler yapıyoruz. Otomatik testleri daha istediğimiz gibi oturtamadık diye cevap vereyim soruna. Ama büyük oranda emin oluyoruz gibi.
Biz şöyle yapıyoruz Onur onu. Şimdi zaten her bir komponentin kendi şeyi var. Yani bozabileceği yerler belli. Bir ilk başta öyle bir şeyimiz var. Ön hazırlığımız var. Yani her servisin bir standart, bir böyle yaklaşık bir tane tablodan oluşan bir dokümanı var. O dokümanda hangi servislerin testlerini, yani hangi testleri koşmamız lazım, onların tanımı var. O testleri koşmak demek tabii şey, bunların hepsi otomasyon testi yani, hiç manuel hiçbir süreç yok. Biz de çünkü en az 10 tane release yapıyoruz günde. Çünkü bir sürü servis var. Her servis kendi başına release oluyor. Örneğin mesela card details'ı şey yapıyorsan, kuruyorsan, card details, card datalarını tutan servisi kuruyorsan kalkıp da banka kısmındaki şeyleri, testleri koşmana gerek yok. Çünkü onların onunla hiçbir ilgisi yok. Ama mesela neyi koşman lazım? Mesela işte fraud testlerini koşman gerekiyor. Çünkü fraud işlemini yaparken işte biz adamın kartına da bakıyoruz. O kartta yeteri kadar para var mı? diye bakıyoruz mesela. Kart gerçek mi kontrolü yapıyoruz. Dolayısıyla o kart details'ın scope'unda. Bu yüzden bizde şöyle bir kavram var. Private ve public diye bir kavram var. Bir komponentin ya da yani herhangi bir servisin public olması demek, bu servis başka domainlerin servisleri tarafından consume ediliyor demek. Mesela decision, yani bu karar veren fraud servisi bizim domainimizde değil. Dolayısıyla card details mecburen public olmak zorunda. Şimdi biz bunu yaparken haliyle o kişilerin yazdığı testleri de çalıştırmakla sorumluyuz. Baştan sona sorumluluğumuz böyle oluyor. Mesela sen o servisi deploy ederken haliyle senin pipeline'ında her şeyde staging'de, pre-prod'da bu testleri tek tek şey yapıyorsun, koşuyorsun. Yani dolayısıyla evet, aslında bir şeyini, kapsamını belirliyorsun, o etki alanını belirliyorsun. Ondan sonra da onun testlerini belirliyorsun ve diğer takımın sorumluluğunda onun testlerini yap.
Ama burada sizin tabii o mikroservis mimarisini kullanmanızın avantajı çok büyük yani bunu yapabilmeniz.
Tabii, tabii tabii zaten o yüzden mikroservis kullanıyoruz aslında. Baştan sonra bütün sistemi tekrar tekrar test etmeyelim diye. Ama mikroservis kullanmasaydık da endpointleri yani yaptığın, gerçi asla emin olamazsın yani. Monolit uygulamada her zaman başka bir şey bozabilirsin, doğru. Yani öyle bir şansın yok. Mecburen test etmek zorundasın her şeyi. Çünkü o yüzden otomasyon şart.
Yani bazen hani çok saçma bir şey değiştirip alakasız bir testin patladığını görebiliyorsun abi. Evet, gerçekten evet. Uygulamanın böyle hani kuzeyinde bir şey değiştirip testin patladığını falan görebiliyorsun yani. O yüzden bütün testleri koşmak mantıklı monolit uygulamalarda.
O yüzden microservice candır.
Ben hemen araya girip şey diyeceğim. Şey nitelikli bilgiymiş, güzel bilgiymiş Mert, sağ ol. Hani fonksiyonların birbiriyle olan ilişkisini ortaya çıkartıp en başta orada bir geliştirme yapıyorsan neleri test etmen gerektiğini hem developer açısından hem de test edecek kişi veya hangi otomasyonu çalıştıracağını bilme açısından faydalı olur. Gayet nitelikli güzel bir bilgi verdin.
İlginç. Deniz bir şey diyordun.
Ha, ben Uğur'a bir şey soracaktım. Bizim hani 3-4 tane şey var, monolit uygulamamız var farklı farklı. Çevrelerinde de hani mikroservis demeye dilim varmıyor ama 2-3 tane de farklı servisler var hani bunları destekleyen. Bunların sayısını giderek arttırmaya başladık da şeyi soracağım, hani sizde de bir monolit uygulama var diye biliyorum da mesela şeye bastığınız andan itibaren, deploy'a bastığınız andan itibaren canlıya bütün build olması, testleri koşması ve canlıya çıkması ne kadar sürüyor uygulamanın?
Abi bakayım hemen bir saniye. Bugün 16 dakikalarda falandı.
Yani aslında buradan sormak istediğim soru da hani bir süre sonra acaba deployment'ın da böyle kısaltmak için bir şeyler yapmak gerekebiliyor mu?
Ben yaptım varsa... abi. Ben yaptım yani, kısaltamıyoruz mesela. Canım çıktı. En son 17 dakika 38 saniye sürmüş mesela. Çok uzun bir süre yani. Sinir oluyorum.
Mesela bir hotfix çıkmaya çalışsan 17 dakika mı?
Evet abi. Aynen öyle.
Warm up var mı hiçbir şekilde sizde?
Ne?
Herhangi bir application'ın warm up süresi falan var mı? Application'ın
yok abi. Sonra. Çıkar çıkmaz çat diye canlı da.
Bizim de toplam bir herhalde bir 8-9 uygulama vardır canlıya çıktığımız. Mikroservis değil ama. Bunların hepsi toplam bir 15 dakika sürüyor ama bir web app'imiz var. Gateway diye adlandırabileceğimiz. Onun bir warm up süresi var. Cache sunucusunun yüklenmesi gerekiyor falan. O da bir 15 dakika sürüyor. Toplam yarım saat falan sürüyor canlıya çıkmamız.
İşte yani abi. Kısa bir süre değil abi, evet.
Değil abi, çok uzun.
Mesela Angular komponentleri de 8 tane dile derleniyor çıkması için falan. Böyle bir 20 dakika falan olabiliyor bir Angular komponentine çıkması. Şimdi onu kısaltmaya çalışıyoruz biz de.
Abi Webpack'in yeni versiyonuna geçin. Hızlanması lazım ya.
Ya bu şey değil de Google'ın bir Bazel mı bir şeyi var. Paralele bürülüyor bu ilk işlemini. Yok. Babel değil. Salladım. Google'ın.
Translate. Yarn mı? Yarn mı diyorsun?
Yok, Yarn'a geçtik. Yarn NPM'den daha hızlı. Onu tespit ettik yani. Kullanıyoruz da bir tane de şey var. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Google'un bir tool'u var. Bu hani şeylerin üzerine çıkıyor. Bu NGBuilt'in AOT'un üzerine çıkıyor. Şeye bölüyor. Paralele bölüyor bu ilk taslarını. Tek thread yapmıyorsun gibi. Tam anlatabildim mi?
Abi işte Webpack yeni versiyon zaten o işi çözüyor yani. Muhtemelen onun üstünde koşuyordur o. Biz işte Angular CLI'nin en son betasına geçip işte WebP'yi de güncelledik onun sayesinde. 15 dakika olan build süremiz ön yüz uygulamamızda 1,5 dakikaya düştü abi gerçekten.
Abi 8 saat olup böyle 2 saate düşüp mutlu olan insanlar var internette ya. Ben inanmakta düşük çekiyorum.
Yani ben de mutlu oldum ama testleri koşamıyoruz mesela şu anda. Nasıl?
Niye?
Çünkü işte Karma, Jasmine bilmem ne 1 milyon tane sıkıntı çıkarttı. Hala onlarla uğraşıyoruz. Onları koşturmak için. CI'da. Lokalde çalıştırmayı başardık bir miktar.
Altı hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada konu dışında ama bir ara konuşalım onu da.
Onu da şeyde konuşalım mı Patreon'da? Evet. Bu yayınımızı burada kapatalım.
Hadi noktalayalım ya.
Evet yani çok konuştuk ya. Yani bu sefer ama yaptığımız en bilgi dolu şey miydi?
Evet ya bayağı şey oldu. Hiç dolu dolu.
İş gibi konuştuk yani.
Evet ya deneyim paylaştık. Güzel oldu. Çok güzel oldu.
Evet evet.
Ben şimdi, bayağı cebime bir şey kattım sayenizde.
Şimdi bunun 10 katını Patreon'da mı konuşacağız?
Ay bence Patreon çok geyiğe vuracağız şimdi.
Deme öyle oğlum deme.
Abi bence vurduk bile şu anda yani. Ciddi yani ciddiyet.
O zaman Patreon'a başlayalım hemen.